SBS Türkçe ilesiniz.
Melbourne'deki COVID-19 karantinası eyaletin izolasyon kuralları değiştikçe erken sona erecek. Eski New South Wales Başbakanı Berejik Dean hakkındaki iddiaları inceleyen eyaletin bağımsız yolsuzlukla mücadele komisyonunun oturumları başladı. Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve ana muhalefet lideri arasında karşılıklı açıklamalarla vesayet tartışması yapıldı. Victoria'nın aşıları tam olan yurt dışından gelen yolculara otel karantinasını sona erdirmesi ve bunun yerine evde izolasyona izin vermesi bekleniyor. Diğer değişiklikler arasında COVID-19 vakalarının kendi evlerinde olmayan birincil yakın temasları için 14 gün yerine 7 günlük karantina yer alıyor. Eyalet Perşembe gecesinden itibaren gevşetilen koronavirüs kısıtlamaları öncesinde 1903 yeni koronavirüs vakası ve 7 ölüm daha kaydetti. Eyaletin COVID-19 lojistik sorumlusu Jaron Weimar, hızlı temas izleme çabalarının iş yeri ve evlerdeki vakaları içermeye yardımcı olduğunu ve bunun da izolasyon değişikliklerinin olabileceği anlamına geldiğini söyledi.
If you are fully vaccinated, you'll only be required to do a 7-day quarantine. If you are primary,
tam aşılıysanız, birincil yakın temaslıysanız yalnızca 7 gün karantinada olmanız gerekir diyen Weimar, dolayısıyla iş yerinde birincil yakın temaslı veya pozitif bir vakanın birincil yakın temaslısıysanız, ancak tamamen aşılıysanız Perşembeden itibaren 14 günlük karantina yerine sadece 7 günlük karantina yapmanız gerekecek diye konuştu. New South Wales'teki gevşetilmiş COVID-19 kuralları kapsamında 12. sınıf ve anaokulu öğrencileri okullarına geri dönüyor. New South Wales Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada 265 yeni koronavirüs vakası ve 5 COVID-19 ölümü gerçekleştiğini açıkladı. Ve federal hükümet eyalet %80 çift doz aşılamaya ulaştıktan sonra New South Wales'ı bir koronavirüs etkin noktası olarak kaldırdı. Başbakan Dominic Perrottet hafta sonu gevşetilen sağlık kuralları kapsamında birçok ailenin bir araya geldiğini, ancak aşı cephesinde daha fazlasının yapılabileceğini söyledi. Bu yolculuk bitmedi. %90'ın üzerinde bir ilk doz oranımız var diyen Perrottet, bunu daha da yükseltmek istiyoruz ve eğer insanlar bu çabayı göstermeye devam edebilirlerse bu gerçek bir fark yaratacak ve bu şekilde mümkün olduğunca güvenli açılabileceğimizden emin olacağız diye konuştu. Avustralyalılar salı günden itibaren yurt dışı seyahat amaçları için COVID-19 aşısı olduklarına dair uluslararası kanıt talep edebilecekler. Kanıt başvuruları Avustralya pasaportu sahipleri ve Avustralya vizesi sahipleri için aşı durumlarını sınır yetkililerine göstermeleri için mümkün olacak. Hükümet tamamen aşılanmış bir yolcunun güvenli bir şekilde hareket etme ve uluslararası yolculuklara olanak sağlama yeteneğini arttırdığını söylüyor. Tazmanyalılar eyaletin güneyinde uygulanan COVID-19 karantinasından bugün çıkacaklar. 72 saatlik evde kalma emri cuma akşamı yürürlüğe girdi, ancak eyalet hükümeti pazar günü yapılan 1400 testten sonra durumun istikrarlı olduğunu belirtti. Başbakan Peter Goodwin, karantinanın sona ermesine rağmen maske takma gibi bazı kısıtlamaların ise devam edeceğini söyledi. Avustralya başkent bölgesi 17 yeni koronavirüs vakası kaydetti. Başkentte 440'tan fazla aktif vaka bulunuyor. Ancak bölgenin 12 yaş ve üstü kişiler için çift doz aşı oranı %79,5'a ulaşmış durumda. Eyaletteki 11 ve 12. sınıf öğrencileri bugün okullarına geri dönüyor. Ulusal partiler bir iklim politikasını kabul etmeden önce daha fazla bilgi almak için federal hükümetle yapılan 4 saatlik bir toplantıyı sonlandırdı. Başbakan Scott Morrison bu ay yapılacak Glasgow İklim Değişikliği Konferansı'na 2050 yılına kadar net sıfır emisyon pozisyonuyla gitmeyi umuyor. Ulusal partili üyeler pazartesi günü Liberal Parti grubundaki toplantıya gitmeden önce pazar günü Enerji Bakanı Angus Taylor'la bir araya geldi. Ancak Ulusal Parti Genel Başkan Yardımcısı David Littleproud'un daha fazla sorunun yanıtlanması için çağrı yapmasıyla bölgesel alanlardaki işletmeler hakkında endişeler dile getirildi. Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Parti Lideri Barnaby Joyce, önce bölgesel toplumlar üzerindeki etkinin yakından analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Bu sürecin devam etmesine izin vereceğiz, insanların söz sahibi olmasına izin vereceğiz diyen Joyce, insanların eğer ilerlemek istiyorlarsa bölgesel ekonomileri korumak için uygun korumayı aldığımızdan emin olmak adına makul olanı istemelerine izin vereceğiz diye konuştu. New South Wales Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun bugünkü oturumunda eski başbakan Gladys Berejiklian'ın bakanlık kuralları çerçevesinde Wagga Wagga milletvekili eski erkek arkadaşının suçlandığı konulardaki ilgisini ibraz etmediği dile getirildi. New South Wales Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu geçen Ekim ayında yaptığı oturumlarda eski milletvekili Darley Maguire ile gizli ilişkisini itiraf eden 51 yaşındaki New South Wales eski lideri hakkında soruşturma yürütüyor. Komisyona yardımcı olan avukat Scott Robertson, kişisel bir ilişkinin bir çıkar çatışması yaratmayabileceğini, ancak bir kişinin karar verme sürecinde kenara çekilmesini tetikleyebileceğini söyledi.
That's the fact that Ms. Berejiklian disclosed interest.
Robertson, dolayısıyla Berejiklian'ın zaman zaman kişisel bağlantılarından kaynaklanan çıkarlarını ifşa etmesi, mutlaka bir çıkar çatışmasının var olduğu veya bu nedenle Berejiklian'ın böyle bir çıkar çatışmasının var olduğunu düşündüğü anlamına gelmez diye konuştu. Berejiklian, komisyona Maguire aleyhindeki iddiaları öğrendiğinde şoka girdiğini ve bilmediğini söyledi. Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde süren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısı 21'e yükseldi. Yetkililer yağışların azaldığı, yardım ve kurtarma operasyonlarının devam ettiği bilgisini paylaştı. Kerala'da 2018'de şiddetli yağışlar nedeniyle 223 kişi ölmüş, yüz binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. İngiltere'de milletvekili Sir David Amesas'ı bıçaklı saldırıda öldürmekle suçlanan kişinin 25 yaşındaki Ali Harbi Ali olduğu açıklandı. Terör eyleminde bulunma suçlamasıyla gözaltına alınan Ali Harbi Ali'nin sorgusuna cuma gününe kadar devam edilecek. BBC'nin edindiği bilgilere göre Ali birkaç yıl önce İngiltere'nin terörle mücadele stratejisinin parçası olan Prevent programına yönlendirilmişti ama hiçbir zaman iç istihbarat teşkilatı MI5'ın radarına girmemişti. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis dünya çapında bir dizi saldırıyı kınadı ve şiddeti herkes için bir yenilgi olarak nitelendirdi. Papa'nın bu açıklamaları Afganistan'ın güneyinde bir camiye düzenlenen intihar saldırısında en az 47 kişinin ve Norveç'teki bir saldırıda 5 kişinin ölümü sonrası geldi. Papa şiddetin durdurulmasını istedi. Aralarında çocukların da olduğu bir grup Amerikalı misyoner ve aile üyelerinin silahlı kişiler tarafından Haiti'nin başkenti Port-au-Prince yakınlarında kaçırıldığı kaydedildi. Kaçırılanların sayısının 17 olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde misyonerlerle ilgili nasıl bir yol izleneceği tartışılıyor. Bazı kongre üyeleri misyonerlerin serbest kalması için gerekirse askeri güç kullanılmasından yana olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin F-35'ler için yaptığı ödemelerinin karşılığını F-16'larla geri vermeyi teklif ettiğini söylediği açıklamaları dünyada gündem oldu. Reuters haber ajansı Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasını hatırlatarak Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden onay alması zor olacak yorumunu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bürokratlara seslendiği bir video paylaştı.
Unutmayın, Türkiye devletini şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlanmış bir kısım devlet memurları var. TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışmış. Siz Erdoğan ailesinin değil bu devletin şerefli memurlarısınız. 18 Ekim pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibariyle durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi yaptığı açıklamalarında Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösterdi ve şunları söyledi.
Bu açıklama tabii CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Tabii bu CHP zihniyetinin ilk böyle bir çılgınlığı da değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine ciddi bir tehdittir. Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini değerli arkadaşlar çoktan dürdük. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım. Aynı zamanda açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Bir taraftan kalkıyorsun, öğretmenleri tehdit ediyorsun. Bir taraftan memurları tehdit ediyorsun. Yer geliyor polisi, yeri geliyor yargıyı tehdit ediyorsun. Sen kimsin ya? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıtı ise gecikmedi.
Kamu görevlisi bir ailenin veya sarayın memuru değil, onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli memurları olmak zorundadır. Güneydoğu'da veya Doğu Anadolu bölgesinde. Fakir ailelerin çocuklarının en büyük umudu devlet memuru olmaktır. Bu beklentiyi onların elinden alıp bir vakıf aracılığıyla belli kişilere verirseniz bunun savunulacak yönü var mıdır? Bunun ahlaki yönü var mıdır? Bunun adalet yönü var mıdır? Kanun dışı size her ne yaptırıyorlarsa pazartesi itibariyle durun. Yapmayın artık. Orada durun.
Devletteki kadrolaşma iddialarının odağında olan kısa adıyla TÜGVA denilen Türkiye Gençlik Vakfı'nın üyeleri haklarında yapılan haberlere karşı 81 ilde dün sabah namazında camiye gitti. Hakkari şubesi ise cami içinde basın açıklaması yaparak fotoğraf çekildi. TÜGVA ile ilgili torpil iddiaları gündemden düşmezken Adalet ve Kalkınma Partili eski milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner'den de bir açıklama geldi. Metiner, bu milletin değerlerine bağlı gencecik insanların devlet kadrolarında yer alması için referans olmak, biz bu insanı tanıyoruz, ülkesine, dinine, inancına, milletine ve mukaddesatına bağlıdır demenin ne mahsuru var ifadelerini kullandı. TÜGVA'lı gençler bu ülkenin insanı değil midir diye de soran Metiner, onlar bir yere girmesinler mi, onlar kaymakam, hakim, savcı, genel müdür olmasınlar mı yani şeklinde konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Öğretmen Evi'nde düzenlenen Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilat Akademisi'nde konuştu. Partimizin en güçlü zamanındayız. Çünkü bu millet AK Parti'nin bu ülkede ne yaptığını gördü. En büyük yatırımı eğitime yapıyoruz. Bize parmak sallayanları eğitimle eğiteceğiz. Bunu bilmelerini istiyoruz diye konuşan Soylu ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'ne sesleniyorum. Bürokratı, memuru ve polisi tehdit ederek tek parti günlerine dönülmemelidir. Bunun çağrısını yapan genel başkanınızı kınamalısınız açıklamasını da yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memurlara yaptığı uyarıya ilişkin bize gelen duyumlar var. AK Parti gidiyor, gider ayak devleti soymak için her türlü numarayı çekiyor, her türlü filmi çeviriyorlar diye konuştu. Öztunç ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu hakkındaki soruyu kağıda bakarak yanıtlamasına da işaret ederek CHP iktidarında medyanın özgür olacağını ifade ederek Tayyip Erdoğan'a soru sorabilen gazeteci var mı? Eline yazılan dışında soru sorabilen gazeteci yok diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü'nde sosyal medya hesabında Yoksullukla Mücadele Günü etiketiyle bir video paylaştı.
Bu iktidar yoksullukla mücadele etmeyi değil, yoksulluğu yönetmeyi seçti. Kendisi kapandığı sarayda sefa sürerken milletimizi içine hapsettiği açlığı, işsizliği ve çaresizliği yok saymayı tercih etti. Yani milletimizi değil, bol maaşlı danışmanları, 5 müteahhiti ve yandaşları tercih etti. Ama kimsenin şüphesi olmasın, bu eğri düzen böyle gitmeyecek. İYİ Parti iktidarında Türkiye iyileşecek.
Kısa adı DEVA olan Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun swapları çıkıyorlar, kamu parasını çıkıyorlar, yani eksiye düşürmek için her şeyi çıkıyorlar, dünyada böyle bir tanımlama yok sözleri üzerine bu tablolar lüzumsuz ve yanlışsa bunları yayınlamaya niçin devam ediyorsunuz? Bu tablolar gerekli ve veriler doğruysa bunların kullanılmasının ve halka anlatılmasının nesinden rahatsızsınız diye sordu. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci döviz kurunda yaşanan hızlı artışa ilişkin dış güçlerin yapabileceği bir şey yok. Dövizin yükselmesi için iç güçler olarak ülkeyi yöneten kadrolar ellerinden ne geliyorsa yapıyor diye yazdı. TÜSİAD'ın yarın yapacağı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan Geleceği İnşa Projesi'nin tanıtılacağı bildiriliyor. T24 haber sitesinden Murat Sabuncu'nun haberine göre TÜSİAD Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirecek, özgürlük ve adalet isteyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki taksi tartışmalarıyla ilgili bir paylaşım yaparak İBB kazanacak, gözünüz bizde olsun diye yazdı. Türkiye'de son 24 saatte 341.426 COVID-19 testi yapıldı. 24.114 kişinin testi pozitif çıktı. 186 kişi daha yaşamını yitirdi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 6 Türk lirası 86 kuruştan, 74 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genelde açık 21, Sydney'de açık 25, Melbourne'da yer yer yağışlı 19, Adelaide'de açık 24, Perth'te genelde açık 25, Hobart'ta yağışlı 16, Brisbane'de yağışlı ve rüzgarlı 26 ve Darwin'de de muhtemelen öğleden sonra yağışlı ve fırtınalı 35 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.